Ayrım 2.
Daha önce de belirttiğim gibi Apollo 19 ile haberleşme sorunu var. Ancak San Diego izleme istasyonu kapsülün yolunda olduğunu ve 20 dakikaya kadar inmesinin beklendiğini bildiriyor. Nükleer uçak gemisi New Orleans, Bahama Adaları'nın kuzeyinde, Florida kıyısının 110 mil açıklarında beklemekte. Geçmiş deneyler bilgisayarlarımızın kapsülleri kurtarma gemisinin 1-200 metre yakınına indirdiklerini saptamış durumda. Bakalım Buck Jones bu uzaklığı ne kadar indirecek? Wallace önündeki ekranda Apollo'yu yeryüzü atmosferinin hemen dışında uçarken gösteren çizgi filme baktı. Kendisi hiç uzay aracına binmemişti. Bu fırsatı kaçırdığına da üzülmüyordu ama. Kapalı yerlerden korkusunun kendisini uzun süreli görevlerde etkisiz bırakacağını bilirdi. Gözlemci olarak birkaç kere jet savaş uçaklarına binmiş, düşme korkusundan değil de kendinden elinde olmayarak gösterebileceği tepkilerden korktuğundan bitkin bir halde uçaktan inmişti. Yeni sıcaklık zırhı daha hızlı bir girişe olanak sağlıyor diye devam etti. Tam bir yörünge uçuşu yerine Apollo gerekirse 8000 milden daha az bir uzaklıktan inebilir. Bu da tehlikeli bir durumda önemli bir güven unsurudur. Ancak bugünkü iniş normal yörüngeye oturarak yapılmakta ve şu ana kadar programa uygun bir biçimde sürmektedir. 17 dakika sonra inişin gerçekleşmesini bekliyoruz ve haberleşme dışında ortada hiçbir güçlük görünmemektedir. Wallace kurtarma işlemini anlatırken masasının altındaki uyarı düğmesine bastı. Böylece televizyonculara birkaç dakikaya kadar sözünü keseceğini ve yeni konuklar mı olur, reklamlar mı olur ya da başka bir ara gösterimi olur programa koymaları için hazır olmalarını bildirmiş oluyordu. Çoğunlukla yayıncılara 1-2 dakika sonra yeni bilgilerle programa devam edeceğini belirtme anlamına gelen bu düğmeye basışının bugünkü anlamı çok başkaydı. Scott Wallace'ın çişi gelmişti. Sabah gösteri programının sona ermesine karşın programcı Gloria Mitchell hala CBA'nin 5. caddesindeki stüdyosundaydı. Norman Mailer'la bir konuşmayı banda almıştı. Yazar son 6 yıldır yazmakta olduğu büyük romandan söz ediyordu. Gloria da kameranın stop ettiğini belirten ışık yanar yanmaz adama pek de içten olmayarak teşekkür etmişti. Yazarın kadınlara karşı takındığı o üstün tavır kendisini pek etkilemiyordu. Konuşma sırasında bunu ortaya atmaya çalışmış ancak Mailer de hakkını vermek gerekirse kendisine gayet oturaklı yanıtlar vermişti. CBA'nın kendisine verdiği konforlu odada makyajını silerken pek de ilgi duymadan Apollo programını seyrediyordu. Uzay konuları artık epey bayatlamıştı. Gloria izleyici yığınlarına programın tam olarak uygulandığının söylendiğini duydu. CBA şirketinin NASA bürokrasisi tarafından ciddiye alınmayan tek televizyon şirketi olduğunu biliyor ve bundan nefret ediyordu. Evet doğru, CBA olağan saygıyı görüyor ve işbirliği yapılıyordu ancak Houston Kontrol Merkezi'nde CBS, ABC ve NBC televizyonlarının aynı anda izlendiği ve CBA'nın bunların arasında olmadığı da bilinen bir şeydi. Gloria bir ay önce NASA müdürü Ken McClure ile konuşma yapmaya gittiğinde adama renkli bir Sony televizyon alıcısı armağan etmişti. 13 kanalında CBA'nin Houston kolu olan 5. kanala ayarlanmış olduğunu anlayan adamın şaşkınlığı kendisini pek güldürmüştü doğrusu. "Bundan sonra artık bizi de seyredersiniz belki Bay McClure," demişti Gloria. Müdür espriye kızmamış, seyredeceğine söz vermişti. Ama Gloria bunun sözde kalacağını biliyordu. CBA en az 100 istasyonla anlaşma yapamadıkça bunun olamayacağı kesindi. Cronkite'ın neler yumurtladığını izlemek için istasyonu çevirdi. John Horn'un yorumu tam yarısına gelmişti. Daha önce de böyle haberleşme sorunları olmuştu. Houston merkezinden aldığımız habere göre bizim Apollo'nun sesini pek güç almamıza karşın onlar bizi duyabiliyorlarmış. Güçlük çıkarmayan uzay yolculuklarına ne kadar alıştıysak da uzay hala her şeyin her an bozulabileceği düşman bir çevredir diye atıldı Cronkite. Sanki yeni bir şey söylüyorsun diyen Gloria kendi istasyonunun programına döndü. Woodrow Johnson uzayda yemek sorunu konusunda konuşuyordu. Gloria'nın dudakları kasıldı. Woody Johnson New York City'nin yerel istasyonundan Seth Williams'ın yerini almak üzere gelince kırmızı sakalı ve elektronik aletlerle dolu bavuluyla taze bir rüzgar estirmişti stüdyoda. Ama Gloria artık bundan pek emin değildi. Son günlerde payına düşenler çok ekrana çıkıyordu ki bunun böyle sürüp gitmesine izin verilemezdi. Prodüktörü Walter Wiley, Woody'nin Gloria ile uzun zamandır ortak çalıştığı John Francis'in altında kalacağına söz vermişti. John ise ciddi bir hastalığı olduğunu bir yıldan fazladır şirketten saklıyor ve onun yerine güç programları hep Gloria yükleniyordu. Francis bunu bir iş arkadaşının yardımı olarak görmekteydi. Oysa Gloria için televizyonun en önemli kadını olabilme yolunda bir fırsattı bu. bu yıl 100 istasyonluk sınırı aşarlarsa belki de televizyonun en başta gelen kadın spikeri Barbara Walters'ın icabına bakabilecekti. Gloria 4. kanalı çevirip John Chancellor'ın neler yaptığını izlemek istedi. Onun da konuğu Buzz Aldrin'di ve Aldrin'in uzayda algıladığı üstün güç konusunu konuşuyorlardı. Gloria Mitchell içini çekti. Eğer bir daha olursa onlara uzay programının nasıl yapıldığını gösterecekti. Sir Roger Lean ansızın uyandı. Plymouth Hope'un rotasında bir yanlışlık olduğunu hissetmişti. Ranzasından atladı, çıplak ayakla 3 basamağa çıkıp yatın tik ağacından yapılmış güvertesine çıktı. Kaptan köşküne pusulanın başına gitmeden güneşin açısından Plymouth Hope'un batıya doğru yol almakta olduğunu görebiliyordu. Kendisi uyurken rüzgarın yönü değişmiş olmalıydı. Lean gereken yelken düzeltmelerini yaptı, yatı eski rotasına soktu. Kahvaltıdan sonra otomatik dümeni bir daha kontrol edecekti. Bu kadar çabuk eskimesi hiç hoşuna gitmiyordu. Küçük yanlışlıklar kısa zamanda daha büyüklerine yol açabilirdi. Bu boylamlarda her uykuya yatışında rüzgarı başa alıp tekneyi durdurması gerekecekti ki bu da yarıştan çekilmek anlamına gelirdi. Kendi kendine gülümsedi. Ne yarışı? 71 yaşına değin o kadar çok yarışmıştı ki hep bir yarışta sanıyordu kendisini. Oysa bu olağan anlamıyla bir yarış değildi. Aksine o tanıdık limanlara, rüzgarlara ve derin denizlere son bir veda yolculuğuna çıkmıştı. Önünde ne zaman sınırı vardı ne de kırılacak bir rekor. Plymouth Hope'un güneşten ısınmış güvertesinde çırılçıplak duran Roger Lean kollarını iki yana açıp gerindi. Çok ağır geçecek bir gün başlıyordu. Yanılıyordu oysa. Lamprey'de ışıklar birden yandı. Bir transistörlü radyo çalmaya başladı. Bu da ne demek oluyor? Dedi Paul Forsyth. Cereyan geldi dedi kaptan Arthur Lovejoy. Nasıl ama? Kim bilir? Haydi Yellowtail'ı arayalım. Lovejoy sualtı haberleşme aygıtının düğmesini çevirdi. Lamprey Yellowtail'ı arıyor. Sizi dinliyorum. Kenneth O'Keefe'in sesi doldurdu kamerayı. Burası Yellowtail. Yarım saattir sizi arıyorum. Neredeydiniz? Buradaydık. Cereyan kesildi. Siz zamanınızı geçirdiniz. Ne oluyor? Ciddi bir şey değil. Yukarı çıkınca anlatırım. Şimdi anlatsan nasıl olur? Diye Forsyth mikrofonu eline aldı. Olamaz patron. Bunun orta kat olduğunu unutmayınız. Pekala. Acele edin öyleyse. Hey Ken, sizde cereyan kesilmesi falan oldu mu? Bildiğim kadarıyla hayır. Neden sordun? Boş ver. Haydi yukarı çıkın. Kahveniz sizi bekliyor. Tamam. Tamam. Paul Forsyth mikrofonu telsizin yanındaki mıknatıslı yuvasına yerleştirdi. Boşluğa bakarken bakışlarını gizliyor gibiydi. Ne var diye sordu Lovejoy. Bilemiyorum ama işlerin iyi gitmediğini sanıyorum. Öyle bir duygu var içimde. Duygu mu? Paul, yarım saattir açıklayamadığımız bir cereyan kesintisine uğradık. Eğer bu bir sorun değilse nedir sorarım sana. Haydi o keyif gelip hepsini bitirmeden birer fincan kahve içelim dedi Forsyth. Artık dönüşe geçtiler John, dedi Walter Cronkite. Geri dönmek isteseler bile yeterli enerjiyi bulamazlar. Öyle diye Horn cevap verdi. Ama bu aydan gelişte olduğu gibi pek tehlikeli değildir. Yine de bir astronot için uçuşun en heyecanlı yanı bu olsa gerek değil mi? Öyle. Pencereden dışarısı şahanedir. Hava molekülleri sıcaklık zırhına çarpınca 3000 dereceye çıkar. Ortalık kırmızı, turuncu ve yeşile bürünür. Sanki koca bir gökkuşağı seni sarıyor gibidir. Görülecek şeydir. Cronkite, az sonra paraşütle inişi göreceğiz dedi. Tam hedefe ineceklerini sanıyorum. Apollo inişlerinin hepsi öyle olmuştu. Atlantik'te hava güzel. Şimdi New Orleans'dan haber alalım. CBS muhabiri David Bennett 2 saniye sonra karşımızda olacak. Ekranda uçak gemisinin uzun güvertesi belirdi. Yüzlerce beyaz üniformalı denizci bekleşiyordu. Radar görevlisi, ''Yüzbaşı Baker, şuna bir bakın efendim.'' dedi. New Orleans'ın haberleşme subayı radar ekranına baktı. 0.19 derecede büyük bir nokta vardı. Bu da nereden çıktı? Radarcı ellerini iki yana açtı. ''Bilmiyorum efendim, bir dakika önce ekranda hiçbir şey yoktu. Birden ortaya çıkıverdi. Öyle yavaş yavaş yaklaşmış değil, bir an önce yoktu. Sonra birden karşımıza çıktı. Denizaltı mı? Olabilir. İzlemeye devam et.'' Baker kendisini köprüye bağlayan özel telefona uzanırken alarm düğmesine de bastı. Amiralim, ben Yüzbaşı Baker. Kurtarma alanı içinde 40 mil kuzeyde tanımlanmamış bir şey var radarda. Bir süre amirali dinledi. Peki efendim. Birkaç dakika sonra denizaltı avcı uçakları aceleyle temizlenmiş uçuş güvertesinden havalanıyorlardı. Şu anda haberleşme tam olarak kesilmiştir dedi John Horn. Yarım dakika önce başlamış olmalı. Ancak zaten kapsüldeki radyo bağlantısının bozukluğu nedeniyle haberleşme yapılamıyordu. Uzay aracının çevresinde hava zerreciklerinin iyonizasyonu sonunda her türlü haberleşme kesilir. Aracın çevresindeki elektronik zırh radyo dalgalarını etkisiz kıldığı için ne içeridekiler yeryüzüyle ne de buradakiler onlarla konuşamazlar. Cronkite başını salladı. Eski günlerde hep sizlerin o sınır içinden çıkmanızı beklerdik. Şimdi artık buna öylesine alıştık ki bütün heyecanı yok oldu işin. Yumuşak bir iniş yapacaklarını sanırım. Deniz pek dalgalı değil. Okyanusun ortasında bir metrelik dalgalar önemli sayılmaz. Tam yelken havası diye güldü Cronkite. Öyle, saatte 12-15 millik bir rüzgar, tam denizci havası. Ben onların yanında olmak isterdim ya sen? Cronkite'ın kulaklığına bir ses gelmişti. Horn'a eliyle cevap vermemesini, kendisinin konuşacağını işaret etti. Şu anda öğrendiğimize göre Rus kozmonotları Moskova'nın 400 mil güneydoğusuna başarılı bir iniş yapmışlar. Şimdi de astronotlara başarılı yumuşak bir iniş diliyorlar. Kendi istasyonunun sıkıcı yayınını izlemekten vazgeçmiş olan Gloria Mitchell, CBA merkezindeki loş giyinme odasında birden doğruldu. Gözlerini ekrandan ayırmadan telefonu açtı. ''Bana hemen Wiley'i bağlayın.'' Prodüktörü telefona gelince, ''Walt, ister kadın önsezisi de, ister başka bir şeyde ama inişi seyrediyorum ve ortada bir şeyler döndüğüne inanıyorum.'' ''Hayır, ne olduğunu bilmiyorum ama atik davranmalıyız.'' Bir kamera ile eğer önemli bir şey bulursak yayını kesme yetkisi al hemen. Ve bana Jacksonville'de Steve Gaines'i kesintisiz bir hat sağla. Gaines, bütün uzay yolculuklarını izleyen çocuk, hatırladın mı? Hani geçen ay kendisiyle bir konuşma yapmıştık. NASA kurallarını çiğnediği için başı derde giren o genç mi? Tam üstüne bastın. Pekala, işimizden başka kaybedecek bir şeyimiz yok nasıl olsa. Gloria cevap vermeden kapattı telefonu. Gözlerini televizyon ekranındaki görüntüden ayırmamıştı. Bütün bu normal görüntülerin altında ya bir şeyler olmaktaydı ya da olacaktı. Farkında olmadan yeniden kamera makyajını yapmaya başladı. Walter Cronkite, radar izleme istasyonundan iniş noktasından 600 metre uzağa doğru yöneldiklerini öğrendik. Ama John, bildiğim kadarıyla Apollo kusursuz aerodinamik nitelikleriyle bu farkı da yok edecektir. Önemli bir şey değil diye Horn karşılık verdi. Paraşütler açılınca rüzgara bağlı kalacaklardır. Ama şu anda yönetim düzeni onlara durumu açıkça gösteriyordur. Mürettebat, aracı ister otomatik olarak isterse de elle yönetebilir. İstedikleri takdirde o yanlışı da düzeltebilirler. Pek uçakla uçmaya benzemiyor, dedi Cronkite. Hayır, diye güldü Horn, ama tekneden çok uçağa benzediğini göreceğiz. Ekran mavi gökyüzünde beyaz, bisküviye benzer bir cisim gösteriyordu. İşte uzay aracı, dedi Cronkite. Paraşütler açılmamış daha. Neden titrer gibi görünüyor? Çok sıcak da ondan. Doğrusu suya girince bile balık adamlar birkaç dakika dokunamazlar. Öylesine sıcaktır. Aman aman, şuna bakın hele. Gloria, Cronkite'ın tutulmasının nedeni bu diye düşündü. Yeni ana paraşütler açıldı. Üçü de çalışıyor. İki paraşütle de inilebilir değil mi John? İster istemez. Kamera şimdi New Orleans'ın güvertesinde alkış tutan denizcileri gösteriyordu. Radyo bağlantısı birden kesilmişti. Houston Kontrol Merkezi veda etti, dedi gazeteci. Onlarla bir daha öbür gün görüşecekler. Şimdi kurtarma birlikleri haberleşmeye geçtiler. Üç helikopter, gemiler... Walter, uzay aracından ne görürsek görelim bana kalırsa en güzel görüntü o üç paraşüttür, diye Horn Cronkite'ın sözünü kesti. Bir buçuk dakikaya kadar suya inecekler. Mürettebattan henüz bir ses yok, diye muhabir David Bennett'in sesi işitildi. Kameralar Apollo kapsülünün Atlantik Okyanusu'nun derin mavi sularına gömüldüğünü gösterdiler. İşte indiler, dedi Cronkite. Gloria Mitchell'ın telefonu çaldı. Evet. Florida'da Jacksonville'daki 19 yaşındaki elektronik dehası Stephen Gaines, iyi günler Bayan Mitchell, şimdi indiler, dedi. Biliyorum Stevie, yalnız her şey yolunda değilmiş gibi bir his var içimde, ne dersin? Stephen durakladı. Devam et, kanıt istemiyorum. O telsiz hikayesi beni rahatsız etti. Her iki ana radyonun da bozulmasına olanak yok. Yani biri daha önce bir şeyler yapmamışsa. Konuşmalarını banda alıyor musun? Hayır, zaten işin garip yanı da bu. Genellikle ben Houston'dan daha iyi alırım konuşmaları. Delikanlı güldü. Ona da ifrit oluyorlar ya. Ama bugün araçtan adam akıllı bir şey alamadım. Gloria kararını vermişti. Steve dinlemeye devam et. Telefonu da kapatma. Ücretini biz ödüyoruz. Ben şimdi B stüdyosuna gidiyorum. Seninle oradan konuşacağım. Bilmem ki geçen konuşmamızdan sonra başım iyice belaya girdi. Hükümet benim şifre çözücümü elimden almak istedi. Bunu kendim çizip yaptığımı kanıtlayınca kurtarabildim ancak. NASA'da kullandıklarından daha iyidir. 500 dolarlık yedek parça dedi Gloria. Çocuk için paranın hiç önemli olmadığını biliyordu. Ama bir elektronik parça toptancısında bir kredili hesap. Pekala, NBC uydusu ile mikrodalga bağlantısı kurmak istiyordum. Çok iyi edersin. Şimdi neler olup bittiğini öğrenmeye çalış, tamam mı? Tamam. Gloria telefonu kapattı. Aynada yüzüne baktı. Saçları bozulmaya yüz tutmuştu ama pek kötü sayılmazdı yine de. Barney'e ışıkları biraz kısmasını söylerdi. Ne de olsa gazeteciydi, artist değil. Kapsül her zaman olduğu gibi baş aşağı düştü, dedi Horn. İçerisi çok sıcak mıdır, John? Derece olarak pek sıcak sayılmaz ama boğucu ve rutubetlidir. Yüzdürme aygıtları kapsülü çevirince sübaplar açılacak ve temiz hava alacaklar. Şimdi gelen rakamlara göre Apollo New Orleans'dan 4 mil kadar uzaktaymış. Demek ki o yanlışlığı düzeltememişler. İşte, kapsül iki dev balona benzeyen şey tarafından ters yüz edilmişti şimdi. Bu kadar uzun sürmesinin nedeni paraşütlerin o naylon ipleri. Kesilmeleri gerekirdi. Kuvvetli bir rüzgarda kapsül yelkenli gibidir. Balık adamlar yüzerek yetişemezler. Apollo'nun hemen üzerinde dev bir helikopter vardı şimdi. Üç kurbağa adam kapsülün hemen yanına atladılar. Helikopterden şişmiş bir lastik simit atılırken onlar denize dalmışlardı bile. Cronkite, Apollo çağının sonuna yaklaşırken ve ilk uzay dolmuşunun uçmasına daha zaman varken insan geçmiş 15 yılın olaylarını anımsamaktan kendini alamıyor. Gus Grissom'un Mercury kapsülünün batışını ve Gus'ın canını güç kurtardığını anımsıyor musun? Öyle dedi Horn. Can kurtaran simidi de bozuktu. Hatta giysileri de su alıyordu. Şimdi artık geçmişten ders almış bulunuyoruz. Balık adamlar simidi batmaması için kapsülün çevresine geçiriyorlar. Ayrıca kapakların açılma biçimi ve süreleri de biraz değişti. Ne olursa olsun okyanusun 100 mil ortasında olmak hoş bir şey değil. Hala mürettebatla konuşamadık dedi Cronkite. Ama bir sorun da söz konusu değil sanırım. Şu anda balık adamlar kapsülün kapakları açılınca içine su dolup batmaması için simidi çevresine geçiriyorlar. Kapsülün üzerindeki helikopterden çekilen görüntüyü izleyen Cronkite, o sarı giysili balık adam ne yapıyor diye sordu. Kapağı açmadan içeridekilerle konuşabilmek için telefon bağlantısını sağlıyor. Tam o anda Houston Haberleşme Merkezi'nde Jakes kötü bir şeyler olduğunu hissederek ürperdi. Albay Horn'un kapağı açmadan dediğini CBS ekranından duymuştu. Ama kendi gerçek monitöründen balık adamın Apollo kapsülü içindekilerle konuşmakta başarılı olamadığını görüyor ve duyuyordu. Tehlike anahtarının kapağını açtı. Gerçek bir tehlike durumunda bunu ilk kez yapıyordu. Üstlerine danışacak zamanı yoktu. Anahtarı çevirme kararını vermek için yalnızca 7 saniyesi vardı. Bir karar vermeye çalışırken beyninin içindeki saatin tıkırtılarını duyuyordu. Saniyeler geçiyordu. Bayan Mitchell, evet Steve, orada neler olduğunu bilmiyorum ama bir şey dikkatimi çekti. Bunu nasıl daha önce fark edemediğimi anlamıyorum. Belki de NASA ve televizyon yayınlarını aynı anda dinlemediğim için. Ne demek istiyorsun? Siz televizyoncular gerçek zaman içinde çalışmıyor musunuz? Gerçek zaman mı? Başka bir tür zaman daha mı var? Siz görüntüyü ve sesi 7 saniye sonra alıyorsunuz. Hani canlı yayın yaparken istenmeyen bir şey söylendiğinde yayını kesebilmek için yaptığınız gibi. Anlıyorum. Gloria New York'a gelmeden önce çalıştığı radyo istasyonlarından birinde bant gecikmesi denilen şeyi anımsamıştı. Florida'daki çocuk, bir kanaldan Houston'u alıyorum diye sözünü sürdürdü. Onlar diğer televizyonlardan 7 saniye önce yayın yapıyorlar. Gloria aldığı bilgiyi önündeki karta geçirdi. Teşekkürler Steve. Önemli değil, dinlemeye devam edeceğim. Hem duraksadı. Oo dedi sonra, ne oldu? Durum iyi değil. Kapağı dışarıdan açmaya çalışıyorlar. Gloria hiç duraksamadan başını kaldırıp seslendi. Walt, beni hemen yedeğe al. Kontrol odasından Walt'ın sesi duyuldu. 10 saniye sonra yedektesin. Deniz kuvvetleri jetleri geldiklerinde Yellowtail, Lamprey'nin su altı bölmesine yanaşmak üzereydi. Lamprey'nin direklerinin 30 metre üstünden çığlık çığlığa geçen jetlerin radyo dalgasını bulmak için Paul Forsyth, Kaptan Köprüsü'nde deliler gibi uğraşmaktaydı. İkinci geçişlerinde dalgayı saptamıştı. Filo komutanı Preston Martin konuşuyordu. Tanıtın, tekrar ediyorum, kendinizi tanıtın. Yasaklanmış bölgede bulunuyorsunuz. Birleşik Devletler Araştırma Gemisi Lamprey, dedi Forsyth. Enerji Kaynakları Bakanlığı yetkilisiyle bu sularda dolaşmaktayız. Bir duraklama oldu. Martin, rotanızı sabit tutun, dedi. NASA iniş bölgesindesiniz. Anlaşıldı, biliyoruz ama Beyaz Saray'dan geçiş iznimiz var. Rotanıza devam edin, diye tekrarladı Deniz Kuvvetleri pilotu. Jakes, küçük ekranlı monitöründen balık adamların Apollo'nun kapağını açtıklarını gördü. Bir yandan da hala bağladıkları telefonla konuşmaya çalışıyorlardı. Bu ana kadar tehlike düğmesine basmayı gerektiren bir şey olmamıştı. Ama şimdi kapak açılmış, balık adam içeri başını uzatırken Jakes de titreyen elini anahtarın üzerine yerleştirmişti. Tanrım, dedi balık adam, kapsülün içi boş. Şeytan üçgeni yine işe karıştı. Balık adam olduğu yerden kayıp suya düştü. Yerini başka biri alıp başını içeri uzattı. Jakes derin bir göğüs geçirdi. İşte bugün aldığı parayı hak edecekti. Kırmızı anahtarı çevirdi ve çok iyi bildiği gibi ondan sonra da kıyamet koptu. 2. Balık adamların Apollo kapsülünün kapağını açmalarından hemen sonra milyonlarca televizyon izleyicisinin ekranları bir an karardı. Sonra "Lütfen bekleyin, arıza" yazısı belirdi. Saat tam 11.06.47 idi. Televizyon istasyon teknisyenleri kartlarına "Yayın kesildi" diye yazdılar. Albay Scott Wallace kulaklığından aldığı talimata uygun olarak kamera önüne çıkmaya hazır olduğunu işaret etti. Üç büyük televizyon şirketi kameralarını hemen ona çevirdiler. CBA bunların arasında değildi. New Orleans'dan yapılan yayında bir aksama var, dedi Scott. İnanılmayacak bir şey ama birisi yanlışlıkla ana anten kablosunu devreden çıkarmış. Kısa bir süre sonra inişi izlemeye devam edeceğiz.